Ayrım 17.
Bir defasında bu deri maskeli kadınlardan biri, yiyecek satan büyük bir mağazada İngiliz satıcı kızın önünde, şeffaf kağıtlarla özenle paketlenmiş bir kutuya yerleştirilmiş, 3 şeftaliden birine elini uzattı. Kutuyu yırtıp şeftaliyi ağzına tıktı. Isırdıktan sonra da beğenmeyip yere tükürdü. Bunu ben yapsaydım, İngiliz satıcı kız yaşıma başıma bakmadan çok da haklı olarak hem beni azarlar hem de şeftalilerin parasını alırdı. Ama o Arap kadının ne kadar çok yiyecek aldığını görüp susmayı yeğe tuttu. Satıcı kızın paranın gücü karşısında sinmesi hoş değildi. Ama şu da var ki İngilizler Fransızların göçmenlere, örneğin Cezayirlilere davrandıkları gibi sert davranmıyorlar ülkelerine sığınanlara. Geleneklere sıkı sıkıya bağlı çok tutucu Anglikan kilisesi bile hoşgörülü onlara karşı. 1977'de İngiliz televizyonunda bir dinsel tören izlerken gözlerimle gördüğüme inanamadım. Karayip adalarına özgü, şarkılı ve danslı bir Hristiyan ayiniydi bu. Rengarenk giysili bir yığın kara kızla kara oğlan, bir yandan bağıra çağıra şarkı söylüyorlar, bir yandan da çılgınca oynuyorlardı. Kara cübbeli, pembe beyaz, tombul ve yaşlıca bir Anglikan rahibi, kızlardan ikisinin ellerini tutmuş, onlarla birlikte hop hop zıplıyordu. Kırmızı cübbeli ve gene pembe beyaz bir kardinal de bu curcunanın ortasında dolanıyor, istavroz işaretleri çıkarıp gülümseyerek herkesi kutsuyordu. Ve bu acayip ayin bir kasaba ya da köy kilisesinde değil, Londra'nın en eski ve en büyük katedralinde, kralların taç giydikleri, en saygıdeğer İngilizlerin cenazelerinin kaldırıldığı Westminster Abbey'de yapılıyordu. Demin köy kilisesi deyince gene ufak bir parantez açmak gereğini duydum. İngiliz köylerinin bizim köylerimizle uzaktan yakından hiçbir benzerliği yoktur. Onların cottage yani köy evi dedikleri, çiçekli çimenli bahçeleri olan güzel taş evlerini küçük birer villa sayarız bizler. Avrupa'da bildiğimiz anlamda köylüsü olmayan tek ülkedir İngiltere. Hatta peasant yani köylü sözcüğü asla kullanılmaz orada. Tarım işleriyle uğraşanlara farmer yani çiftçi derler. Bu çiftçiler yoksul sınıfa değil orta sınıfın alt tabakasına bağlıdır. Orta sınıfın üst tabakasından gelen daha varlıklı çiftçilere de gentleman farmer derler. İngiltere'de yoksullar vardır elbette. Ama Avrupa'nın ve Amerika'nın birçok yerinde olduğu gibi hiç kimse açlıktan ölmez, hiç kimse evsiz barksız kalmaz. Orada vatandaş devlete değil, devlet vatandaşa hizmet ettiği için İşsizlere geçinebilecek kadar bir maaş bağlanır. Hatta bir işsizin paket turlara katılıp Bodrum'da ya da başka bir yerde 10 gün tatil yapmasına bile yeter bu para. Kişisel geliri olsun olmasın bütün vatandaşlar belli bir yaştan sonra her hafta bir miktar para alırlar. 19. yüzyılda ülkenin sanayileşirken yaşadığı o korkunç vahşi kapitalizm döneminden sonra vatandaşı koruyan, eğitimden ve sağlık hizmetlerinden yoksun bırakmayan bu sosyal devlet yüzyılımızın ortalarında kuruldu. Ve öyle sağlam kuruldu ki Demir Lady Margaret Thatcher'ın çelik dişleri bile şurasını burasını bir hayli kemirdiği halde bu sağlam yapıyı yok edemedi. Londra'da parklardan ve publardan sonra en çok sevdiğim yerler Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square gibi bazı meydanlardır. Neredeyse Paris sokakları kadar renkli ve canlıdır oraları. Birkaç basamakla inilen trafiğe kapalı Trafalgar Square'de yüzlerce güvercin uçar, bronzdan yapılmış kocaman aslan heykellerinin sırtına küçük çocuklar tırmanır, havuzlardan sular fışkırır. Upuzun bir sütunun üstündeki Nelson heykelinin başını bulutlar sarar ve Norveçlilerin Londralılara her yıl armağan ettikleri çok büyük bir çam ağacı Noel şenliğinde ışıl ışıl ışıldar. Leicester Square bu çok geniş meydanın yanında minnacık kalır. Londra'nın çok kalabalık bir yerinde bulunduğu halde çevresi duvarlarla kaplı küçük bir bahçenin sessizliği ve mahremiyeti vardır orada. Ortasındaki havuzda sevgilim Shakespeare'in heykeli durur. Tunçtan 4 yunus balığı sevgilimin üstüne sular püskürtür, sevgilimin başına serçeler konar. Piccadilly Circus'taki Eros heykelinin çevresindeki basamaklarda punklar oturur. Bu genç kızlarla oğlanlar kurulu düzene karşı baş kaldırmaktadırlar sözde. Çevrelerinde korku uyandırmak amacıyla kendilerini çirkinleştirmek için ellerinden geleni yaparlar. Üstlerine çiviler kakılmış kapkara deri giysiler giyerler. Her bir taraflarına kalın halkalı demir zincirler asarlar. Bu demir zincirlerin irice kilitleri sallanır şuralarından buralarından. Boyunlarına sivri çivileri olan köpek tasmaları takarlar. Saçlarını kırmızıya, mora, yeşile, maviye boyayıp bir çeşit tutkalla kafalarının üstüne dimdik dikerler. Yüzlerini de acayip renklere boyarlar. Tehdit edici bir sesle anlaşılmayan bir şeyler homurdanırlar yanlarından geçenlere. Gel gelelim kimseyi pek korkutamazlar gene de. Çünkü bu ürkütücü maskenin arkasından saf saf, hatta biraz aptalca bakan maviş gözleri onların aslında ne denli zararsız olduklarını belli etmektedir. Üstelik kimi punklarda İngilizlere özgü gülmece duygusu korkutmak isteğinden ağır basar. Örneğin bir punk köpeğinin kafasını, patilerini ve kuyruğunu kendi saçlarının ve yüzünün renklerine boyamıştı. Bir delikanlıya bir de köpeğine bakarak gülümsediğimi görünce o da gülmeye başladı. Londra punklarına karşın Paris gibi şaşırtıcı bir yer değildir. Ancak günün birinde bir hayli şaşırmıştım. Piccadilly Circus'a yakın, kentin ortasında Shepherd's Market yani Çoban Pazarı adlı küçük bir meydan vardır. Eskiden bu meydanda koyunlar satıldığı için böyle bir ad verilmiş oraya. Bohem halkı ve trotuarlara kurulmuş açık hava kahveleriyle birazcık Paris'i andırır. Orada oturmuş bir kahve içerken bir de baktım çağımızdan olmayan acayip kılıklı bir adamcağız o küçük meydana geldi. Bukleli beyaz perukasının üstüne geçirdiği üçgen biçimli şapkası, pembe kadifeden işlemeli ve süslü uzun yeleği, ön kısmı ve kolları fırfırlı beyaz gömleği, dizine kadar inen mavi külotu, kırmızı ipek çorapları, tokalı iskarpinleriyle 200 yıl önce nasıl giyinilirse tıpkı öyle giyinmişti. 18. yüzyıldan fırlamış bu adam bitişik masaya oturdu. Elinde tuttuğu küçük radyodan haberleri dikkatle dinledi. Haberler bitince ayağa kalktı, gidip meydanın tam ortasına dikildi. Herkesin dikkatini çekmek için cebinden çıkardığı bir çıngırağı birkaç kez salladıktan ve Shepherd's Mahallesi'nin saygıdeğer halkına hitap ediyorum diye anons yaptıktan sonra radyoda dinlediği haberleri bağıra çağıra aktardı. Bu adamcağızı zararsız bir deli sandım doğal olarak. Meğer mahallenin tellalıymış, görevi de belediyeden bir küçük ücret alarak eski törelere uyup haberleri halka bildirmekmiş. Yani o çok matrak durum, adamın deliliğinden değil, bazı İngiliz geleneklerinin abuk sabukluğundan kaynaklanıyormuş. Tiyatro delisi olduğum halde İngiliz tiyatrosuna uzun süre ısınamadım. Gerçi Londra'da her gece 50'den fazla tiyatro perdesini açardı ama oyunların ancak ikisi üçü görülmeye değerdi. Times gazetesi tiyatro ilanlarını Arts and Entertainments adı altında verirdi ve ne yazık ki oyunların çoğu sanat değil, ancak entertainment yani eğlenceydi. Her nedense İngilizler çok kolayca ve katıla katıla gülmeye hazır olduklarından, onlardan başka hiç kimseleri güldüremeyecek, komedya sayılamayacak sulu güldürürler, polisiye oyunlar, anımsadığım kadarıyla Agatha Christie'nin The Mousetrap'i yani fare kapanı 35 yıl hatta belki daha fazla her gece sürekli oynanmıştı. Bu türden fasafiso oyunlar sahneleri işgal etmişti. Değerli bir oyuna gittiğimde bile İngilizlere özgü beni tedirgin eden acayip adetler vardı. Her temsilden sonra milli marşın söylenmesine daha önce de değinmiştim. Bundan başka temsil sırasında çay ya da kahve servisi yapılırdı. Garson kızlar çayları, kahveleri, bisküvi ya da pasta paketlerini bir tepsiyle tiyatro salonuna getirirdi. Tepsi elden ele geçerek bunları ısmarlayan seyircinin dizleri üstüne konulurdu. Böylece öteki seyirciler kağıt ışırtıları, fincanlarda dönen kaşık tıngırtıları, ağız şapırtıları arasında oyunu seyretmek zorunda kalırdı. Bense İngilizlerin sahnede söylenenleri pek önemsemediklerini kanıtlayan bu sinir bozucu durum karşısında dişlerimi gıcırdatır ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun ilk yıllarında Ertuğrul Muhsin'in salonda sessizce yürüyüp, kimi seyircilerin elindeki kabak çekirdeklerini, fındıkları fıstıkları usulcacık alarak tiyatro adabı konusunda bizleri nasıl eğittiğini minnetle anımsardım. İyi ki İngilizler bu saçma adetlerine son verdiler zamanla. devletin para yardımıyla desteklediği National Theatre'ın salonları, Thames Nehri'nin South Bank denilen öteki kıyısında Festival Hall adı verilen geniş bir alanda açıldı. National Theatre'ın kurulmasıyla birlikte İngilizler tiyatronun bir eğlenceden çok bir sanat olduğunun, seyircilere hiçbir eğlencenin sağlayamayacağı çok derin hazlar verdiğinin farkına vardılar. O güzel Waterloo Köprüsü'nden geçip oraya varınca Festival Hall'un sadece tiyatroyla yetinmediğini, orada sürekli bir sanat festivalinin yer aldığını anlarsınız. Sinematek vardır orada, konser salonları vardır, resim galerileri vardır. Açık havada bedava seyredebileceğiniz pandomimler ya da orta çağdan kalma kısa güldürüler oynanır. Birkaç müzisyen bir araya gelip küçük bir konser verirler. Okunmuş kitapları ucuza satan sergilerde öteden beri aradığınız bir kitabı bulabilirsiniz. Nehir boyunca rıhtımlarda yürürken nehrin karşı sahilindeki Londra'yı seyredebilirsiniz. Yorulunca ya da karnınız acıkınca bir kafeteryaya ya da bir lokantaya gidip bir şeyler yer dinlenebilirsiniz. Oyunun 7.30 ya da 8'de başlayacağını bildiğim halde Festival Hall'a saat 4'te gider, saatlerce gezer, tozar, keyif ederdim orada. Böylece sadece iyi bir oyun seyretmekle kalmaz, öğleden sonrasını hoş bir biçimde geçirmiş olurdum. Elizabeth çağında Shakespeare'inki dahil bütün tiyatroların orada, yani South Bank'te kurulduğunu bilmem, Festival Hall'u daha da çekici yapardı benim gözümde. National Theatre'ı örnek alarak özel tiyatrolarda devletten para yardımı alan Royal Shakespeare Company gibi topluluklar da kendilerine çeki düzen verip daha kaliteli oyunlar sahnelemeye başladılar. Shakespeare Company'nin Warehouse'da yani depo denilen deneme sahnesinde oynadığı Bingo'yu hiç unutamıyorum. Shakespeare'in yaşamının son günleri üstüne Edward Bond'un yazdığı bir oyundu bu. Londra'nın ışıl ışıl West End'inden çok farklı, karanlık ve bir hayli pis bir sokakta, tiyatro salonuna hiç mi hiç benzemeyen eski bir depoda seyrettik oyunu. The Warehouse adı üstünde gerçekten bir depoydu. Ne sahnesi vardı, ne kulisi, ne fuayesi, ne de koltukları. Küçükçe bir odaya yastığı bile olmayan tahta iskemleler dizilmişti. Aktörler odanın boş bırakılan orta kısmında oynuyorlardı. Kulis olmadığından Shakespeare'in can çekişeceği yatak, giriş kapısının önünden alınıp seyirciler arasından geçirilerek odanın ortasına konuluyordu. Perde arasında seyirciler ya o daracık sokakta bekliyorlardı ya da karşı kaldırıma geçip oradaki küçük pub'da 10 dakika geçiriyorlardı. Sözün kısası bir ilkokul müsameresi bile böylesine yetersiz koşullar altında sahnelenemezdi. Bütün bunlara karşın Bingo'yu büyük heyecanlar içinde derin hazlar duyarak seyredince öteden beri sezdiğim bir şey dank etti kafama. Günümüzde görsel tiyatro denilen türün şatafatlı numaralarla göz boyamaya kalkması hiçbir işe yaramıyordu, nafile bir çabaydı. Bir tiyatro olayının seyircilerde derin izler bırakması, yıllarca unutulmaması için ne rahat koltuklara, ne geniş sahnelere, ne görkemli dekorlara, ne çarpıcı ışık efektlerine, ne şuna ne buna gerek vardı. Gerekli olan iyi bir metin ve iyi oyunculardı sadece. Bu iki şey yeter de artardı. Üstü salt fasafisoydu. O eski depoda unutulmaz bir tiyatro olayı yaşadığım gibi, Londra sokaklarında da unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşadım. Yılbaşlarında, doğum günlerinde falan, yani tarihi önceden bilinen, özenle organize edilen toplantılarda insan gerçekten eğlenemez genellikle. Buraya eğlenmek için geldiğime göre mutlaka eğlenmek zorundayım düşüncesi bile sahiden eğlenmenizi engellemeye yeter. Oysa 1956 yılını 1957 yılına bağlayan gece, böyle bir zorunluluk duymadığımdan çok hoş vakit geçirdim. Norveç'ten armağan edilip, süslenip aydınlatılarak Trafalgar Square'e dikilen o çok büyük Noel ağacını salt görebilmek için oğlum Mustafa ile birlikte yollara düştük. Bundan hiç haberimiz olmadığı halde binlerce ve binlerce kişinin katıldığı bir yılbaşı partisine gitmişiz meğer. Ve partilerden pek hoşlanmayan ben o partide eğlendim, hem de çok eğlendim. Öyle kalabalıktı ki Trafalgar Meydanı'na varamadık, Piccadilly Circus'ta aşk tanrısı Eros'un heykeli çevresinde sıkıştık kaldık. Hava soğuk değildi. Neredeyse ılık denilebilecek ince ve güzel bir yağmur yağıyordu ara sıra. Yağmur değildi de kalabalıkta terleyen yüzümüzü serinletmek için gökyüzünden başımıza hafif hafif su serpiliyordu sanki. Herkes kafasına kartondan yapılmış küçük şapkalar takmıştı. Başımızda o şapkalar olmadığını gören biri bize de onlardan birer tane verdi. Mustafa'nınki hiç unutmam minik bir polis miğferiydi. Herkesin elinde bir şişeyle bir bardak vardı. Hiç tanışmayan güler yüzlü insanlar sevgiyle birbirlerine içki sunuyorlar, sevgiyle birbirlerini öpüyorlardı. Bir ara zenciler çevremi sarıp beni kucaklayınca Mustafa, "Anne anne, yamyamlar seni sakın yemesin," diye şakalaştı. Sonra yamyamlar onu da kucakladılar, üstelik şekerlemeler koydular ceplerine. Big Ben gecenin 12'sini çalınca sevinç ve sevgi havası doruğa vardı. Bütün meydanları, bütün sokakları dolduranlar el ele tutuşup 18. yüzyılın İskoçyalı köylü şairi Robert Burns'ün dostluk şarkısını söylediler hep beraber. İskoçyalılara İngiliz dersen çoğu fena halde bozulur. "Hayır, ben İngiliz değilim, İskoçyalıyım," der terslenerek. Oysa İngilizler bir İskoçyalının üstelik köylü diyalektiyle yazılmış Auld Lang Syne şarkısını bütün yılbaşlarında, aile toplantılarında, eski sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde seve seve söylerler. Ne yazık ki Britanya adasında görmek istediğim birçok yere, bu arada çok güzel olduğunu bildiğim İskoçya'ya hiç gidemedim. Londra dışında Cambridge ile Oxford'u ve Stratford-upon-Avon'ı görebildim ancak. Geçmiş için hayıflanmak, şunu neden yapamadım, bunu neden yapamadım diye ah vah etmek hiç uyum değildir. Ama şunu söylemeliyim ki 40 yaşındayken Cambridge'i ilk gördüğümde 20 yaşındayken neden burada okuyamadım diye fena halde ah vah ettim. Birkaç kez gittiğim Oxford da güzeldi ama orada böyle bir özlem duymamıştım. Çünkü üniversitenin binalarının bulunduğu yerler güzeldi sadece. Magdalen College'in parkında geyikler gezerdi. 1980'de oraya son gidişimde geyikleri turistlerden korumak için çevrelerinin tel örgülerle sarıldığını gördüm. Ne var ki kentin büyük bir kısmı sanayileşmişti. Bir yığın sanayi tesisi, büyük bir otomobil fabrikası bile vardı. Oysa sanayiyle birlikte gelen çirkinliğin hiç el sürmediği bir cennetti Cambridge. 16. yüzyılda nasılsa günümüzde de öyle kalmıştı. Kentte otobüs yok gibiydi, otomobil de çok azdı. Herkes kara cübbelerinin etekleri uçuşan yaşlı üniversite hocaları da, öğrenciler de, alışverişe çıkan aksaçlı ev hanımları da bisikletle oradan oraya gidiyorlardı. Her binanın önünde bisikletleri park edecek özel yerler vardı. Cambridge'de bir aydan fazla kalacağım ve bisiklete binmeye bayıldığım için ben de hemen bir bisiklet kiraladım. Kenarları yüksekçe rahat bir küçük koltuğu da bisikletin arka tekerleğinin üstüne vidalattırdım. Mustafa tam bir güven içinde oturabilirdi o koltukta. Oğlumla birlikte Cambridge'de günlerce gezdik böylece. Ne var ki bir sabah küçük bir kaza oldu. Malum ya, bütün dünyada yolun sağından gidilirken İngiltere'de yolun solundan gidilir. Yollara beyaz boyalarla "Keep to the left" diye uyarılar yazılırdı. Hasan Ali Yücel'e bundan yakındığımda gülerek "Bence soldan gitmek çok güzel, çünkü çağımızın yönü olur bu," dediğini hiç unutamam. Şimdi sözü geçmişken bir parantez açıp o çok aydınlık kafalı ve cana yakın Hasan Ali Bey'in insan idare etmekte ne büyük bir usta olduğunu kanıtlayan başka bir şeyi anlatmadan yapamayacağım. 1948 yazında Sabahattin Eyüboğlu, Avni Arbaş, Selim Turan, Cahit Irgat ve daha birçok Türk aynı yerde Şola Kantorum'da kalıyorduk. Oğlunu görmek üzere Londra'ya gitmekte olan Hasan Ali Bey'in o sırada Paris'te bulunduğunu öğrenince onu Şola Kantorum'a, Avni'nin atölyesine yemeğe davet ettik. Yemek çok güzel, sohbetimiz de çok hoştu. Gel gelelim şarabı biraz fazla kaçıran Cahit damdan düşercesine Hasan Ali Bey'e saldırdı. "Ama siz Milli Eğitim Bakanı olunca diplomamı almama sadece 15 gün kalmışken beni konservatuvardan kovdurdunuz," dedi. Bu laf hepimizin yüreğine indi. Masanın altından Cahit'e küçük bir tekme attım. Kısa bir sessizlik oldu. Derken Hasan Ali Yücel bir kahkaha attı. Alaycı olmayan, içinden gelen güzel bir kahkahaydı bu. "Ulan Cahit Irgat," dedi. "Ne iyi yapmışım da seni kovdurmuşum. Konservatuvardan mezun olsaydın, Ara sıra sahneye çıkan Ankaralı küçük bir memur olacaktın. Kovulman sayesinde adam oldun, sanatçı oldun, şair oldun. Ama ne iyi yapmışım. Bunu duyunca Cahit gülmeye başladı. Yerinden kalkıp Hasan Ali Bey'i kucakladı ve herkesin keyfi yerine geldi. Neyse, İngiltere'de soldan gidiş konusuna geri dönelim. Bir sabah hem hava hem de Cambridge ayrıca güzel olduğu için kendimden biraz geçmiş bir durumda, hızla pedal çevirirken bu ters trafik düzenini unutuverdim. Bir an yoldan çıkınca bisikletim bir otomobille çarpıştı. Seleden fırladım, otomobilin kaputu üstünde, sürücüyle burun buruna buldum kendimi. Ön camın arkasından adam bana bakıyor, ben adama bakıyordum. Cama çarpan sol bileğim zedelenmiş, bisikletin ön tekerleği yamru yumru olmuştu. İyi ki Mustafa arka tekerleğin üstündeki koltuğuna sıkı sıkıya bağlı olduğundan düşmemiş, hiçbir yerde acımamıştı. Ancak korkudan biraz ağlıyordu. Benim suçlu olduğum kesindi. Ne var ki ben yabancıyım diye bağırdıktan sonra İngiltere'nin bu ters trafik düzenini öfkeyle suçlamaya başladım. Elbette ki yabancılar kaza yapacakmış, herkese aykırı gelen bu soldan gitme kuralı yürürlüğe konulunca işte sonuç böyle olurmuş. Kendini beğenmişlikmiş bu, biz kimselere benzemeyiz, canımızın istediğini yaparız demekmiş, filanmış, falanmış. İyi ki arabanın sürücüsü olağanüstü soğukkanlı ve terbiyeli bir adamdı. Alttan aldı, sustu. Bisikleti bagaja koydu, bizi de arabasına aldı. Bisikleti kiraladığım yerin adresini sordu. Yeni bir tekerlek takılması için bizi oraya götürmek zahmetine bile katlandı. Sabahki şoku atlatabilmek için o gün güzel bir öğle yemeği yedikten sonra benim bilmem kaç kez gördüğüm, Mustafa'nın da ilk kez göreceği Charlot'un altına hücumuna gittik. Oğlum çok güldü ama biraz da hüzünlendi. Akşam da Cam Irmağı'nın kıyısındaki Cambridge'in tek açık hava pub'u olan The Mill yani Değirmen'e uğradık. Cambridge'de öğrenci olan Cevat Çapan'la orada tanışmıştık. İngiltere'de 18 yaşından küçük olanların içkili yerlere girmeleri yasaktır. Çocukların annelerini babalarını meyhanelerin kapısında, kimi zaman yağmurun altında beklediklerini görmek de bana biraz hazin gelir. Ama The Mill açık havada olduğundan böyle bir yasak yoktu. Cam Irmağı'nı, söğüt ağaçlarını, gondollar gibi dibi yassı, upuzun sopaları suya sokarak ilerleyen sandalları seyrettik. Punting denilen bu işi kolay sanmıştım. Ama ilk denediğimde hiç de öyle olmadığını anladım. Dibe batan sopayı sudan çıkaramadım.